Ayrım 45, sayfa 559. Bir an çekiciliğinin büyük bir bölümünü oluşturan gençlik tazeliğinden bir şey kaybetmeksizin yıllar geçirmişti. Alnındaki birkaç çizgi yüzüne anlam katıyordu. Daima derin düşünceler içindeymiş gibi başı eğik yürüyordu. Ama konuştuğunda kahverengi gözleri canlanıyor, elleri karmaşık daireler çiziyordu. Eğer dinliyorsa alnını kırıştırıyor ve hafif eğri burnunun ucuyla oynuyordu. Aynı yaştaki her iki kuzen doğduklarından beri kardeş gibi olmuşlardı ve birbirleriyle her şeyi paylaşmışlardı. Tatillerdeki oyunlarını, kolej eğitimi sırasında aşk maceralarını ve daha sonraki politik eylemlerini. Tekrar görüştüklerinde öylesine etkilenmişlerdi ki tek söz söyleyemediler. Diğerlerinin etkilenmiş bakışları altında birbirlerinin kollarına atıldılar, karşılıklı sırtlarını vurdular ve neşeli kahkahalar attılar. "Eh seni şeytan herif," dedi nihayet Giran. "Seni yakalayamayacaklarını başından beri biliyordum. Mektubun, ah evet, 2 yıl önceki mektubun ve sonra makalelerin. Fakat sen bunları niçin gerçek adınla imzaladığını bana anlatabilir misin?" Dera'nın kafasında birçok soru dolaşıyordu. Çenesi açılmıştı. Varta'nın yıştırdıklarını öğrenmek için yanıyordu. "Niçin bir takma adla değil?" diye sordu arkasından. "Hala hayatta olduğumu herkese göstermek istedim. Bunu bana yutturamazsın. Vartan, gel hükümeti provok etmek için bunu yaptığını itiraf et. Bunu gerçekten istememiştim. Ama biraz provokasyon oldu galiba." Giran, "Bunu biliyordum," diye Zafer çığlığı attı. Arpin teyze ve Lucy yemeği hazırlarken erkekler salonda yavaş yavaş konyak şişesini boşalttılar. Barton, Mara ve Thomas'ın önemli olduğunu bir kere daha açıklamak zorunda kaldı. Diran babasının öfkeli bakışına takılan bir küfür sallayarak konuştu. "Onları İstanbul'a getirmen için sana yardım ederim. İhtiyaç halinde arkadaşlarımdan yardım isterim." Diran, Varta'nın son 3 yılda yazdığı çoğu makaleyi ve tehcirle ilgili sayısız görgü tanığı raporunu okumuştu ama o neler görüp yaşadığının kuzeninin ağzından duymak istiyordu. Bartan reddetti. "Şimdiki an bunun için uygun değil, öyle değil mi?" Mesrop amca onu, "Diran, sen iflah olmazsın," diyerek azarladı. "Asla hiçbir şeyin zamanını bilmiyorsun. Bugün biz mutluluğumuzu kutluyoruz. Gaddarlıklara başka bir zaman geliriz." Böyle azarlamalara zaten alışık olan Diran başını bile oynatmadı. Babasının hastalığından beri onunla kavgaya tutuşmaktan kaçınıyordu. Doğru, bu yarına kalabilir. Ama kendine hakim olamıyordu. Mesrop mutfağa gidince Diran açıkladı. "Bizim çok işimiz var Vartan. Türkler yaptıklarının hesabını vermeli." Vartan, Diran'ın bu sözünü "Sultanın hükümetini kastediyorum," diye düzeltti. "Benim bugün burada olmamı borçlu olduğum birkaç Türk var." "Evet, bunu kastetmiştim. Talat ve çetesi," dedi Diran. Düzeltmek de istemiyordu hani. Sırası gelmişken ürgüplü bir kadın, "Ona ne oldu?" "Vartan, Arusyak," dedi titreyen bir sesle. "O öldü. Ne kadar korkunç. Aram ceset gibi oldu." Vartan'ın bu trajediyi sadece böyle doğalmış gibi anmasına tahammül edemedi ve heyecanlandı. "Ona işkence yapıldı. İşkencede öldü." Vartan ona susmasını işaret etti ama Aram ilgilenmiş bir dinleyici bulduğu Diran'dan gözünü ayırmadı, boğazını düğümlenen tüm bu dertlerden kurtulmalıydı. "Ben onun intikamını aldım, kılıcımla," dedi. Yarım bir el hareketiyle nasıl yaptığını gösterdi. Diran ondan yanına oturmasını istedi ve "Bana daha çoğunu anlat," dedi. Vartan ayağa kalktı ve akşam yemeğini hazırlamak için dışarı çıktı. Oğlanın anlattıklarını heyecanla dinleyen Diran yalnız kalınca ona ailesini sordu. Arusyak ve Kerim'le birlikte Kapadokya'daki yetim çocuklara nasıl yardım ettiklerini de doymak bilmez biçimde onu soru yağmuruna tuttu. Sesinde kıskançlık izi ve bakışında özlem gibi bir şey vardı. Çünkü kendini feda etmemiş olmasına üzülüyordu. Mesrop salona girince Aram açıklamalarına yeni jestler kattı. Yaşlı adam oğlanın daha önce pantolon cebine sokmuş olduğu yaralı sol elini gördü. Endişeyle "Yaralı mısın?" diye sordu. "Konuşmaya değmez." Aram'ın sadece isteksizce gösterdiği yaraya Diran ısrarla bakmak istedi. Mesrop ve oğlu bu 4 parmağı eksik, bütün korkunç olayları özetleyen bu ele onu bizzat yaşamışlar gibi yüzlerini buruşturdular. "Seni hastaneye götürmeliyiz," diye bağırdı Diran. "Yara iltihaplanmış. Vartan bunu görmedi mi?" Aram arkadaşını korudu. "Evet ama önce güvenlikte olmamız daha önemliydi." Bandı eline sardı ve iddialı konuştu. "Bu artık taze bir yara değil. Bir gün daha bekleyebilir. Acı duymuyorum ama açlıktan ölüyorum. Bu cevap baş parmağıyla gözünün yaşını silmekte olan Mesop amcayı güldürdü. Oğlanın omzuna vurdu. Bu benim sevdiğim adam. Hemen yiyeceksin oğlum. Karım muhteşem bir aşçıdır. Yemek odasındaki masa en iyi porselenle hazırlanmıştı. Haç çıkardılar ve evin beyi artık hayatta olmayanlar için özel bir dua etti. Lucy domates ve defne yapraklı kılıç balığı servisini yaptı. Aram masa geleneklerini aldırmadan bir değirmen taşı gibi öğütüyordu. Hiç kimse onu bundan alıkoymayı düşünmedi. Aksine Mesrop ona kaseleri uzatıyordu. Biraz daha alması için onu cesaretlendiriyordu. Arpin oğlana çocukları ve yeğenlerine karşı sahip olduğu aynı anne duygusuyla bakıyordu. Amca neredeyse tamamen işsiz geçen uzun yıllardan sonra şimdi tekrar sözleşmelerin yığıldığı matbaasından konuşuyor. Bartan'ın da tanıdığı mahalledeki Ermenilerin hayatlarındaki değişiklikleri anlatıyordu. Karısı ve Lucy onun sözlerini onaylıyorlardı. Diran içinde o olmasına rağmen politika konuşmaktan kaçınıyordu. Konuşma sanki onlar bir savaşı arkalarında yeni bırakmamışlar gibi yakınmasız akıp gidiyordu. Varta'nın tekrar baştan yaratamayacağını bildikleri şeyi unutmaya ihtiyaçları vardı. Tam da bu yemek ona onun için her şeyin sona ermediğini hissettirdi. Ev sahiplerine tek sözcükle ya da bir baş hareketiyle cevap verir, onları yarım kulak dinlerken kendini gizlemek için böyle yaptığını anladı. Şu anda Maro'nun yokluğunu neredeyse bütün beyninde hissediyordu. Bugün Aram'ın oturduğu yerde Maro oturmuştu ve birlikte bu masada ne kadar şık bir yemek yemişlerdi. Mesopyanlarla birlikte bu masada birlikte olmaktan mutlu olmasına rağmen düşüncelerinin başka bir zamana kaymasını engelleyemiyordu. Burası Sivas'taki yemek odasıydı. Bir uçta bunun bir veda yemeği olduğunu bilmeden oturan Thomas'ın doğum günü yemeğiydi. Herkes kendi korkusuyla uğraştığı için kimsenin ciddiye almadığı gramofon müziği, harika sesiyle bir şarkı söyleyen Maro, dışarıda evin önünde bağlı olan midillesini düşünen Thomas'ın sevinçten parlayan yüzü, Aznivan'ın, Armen ve Araksi'nin üzgün gözleri. Lucy kibarca, ''Ne düşünüyorsun?'' diye sordu ve eline dokundu. Bartan irkildi ve dikkatsizliği için ondan özür diledi. ''Yorgunluktan neredeyse düşeceksin ve biz gevezelik ederek senin sinirlerine dokunuyoruz.'' dedi Arpin teyze. Yardımına yetişti. Yatmak ister miydin? Bana sağladığınız bu değerli huzuru ve sizin çok değerli ahçılık sanatınızı kaçırmak için mi? Diye cevap verdi Vartan. Kendini gülmeye zorladı. Hayatta olmaz. Diran, anne babasına ve kardeşine Vartan'ın hayatını kurtarmak için silahlı bir adama saldıran Aram'ın kahramanlığını anlattı. Arpin korkunç bir çığlık attı. Göklerin tanrısının bir lütfu bu. Bu kadar genç bir insan. Ben 16 yaşındayım diyerek protesto etti Aram. Ben bir fedaiyim. Mesrop amca sarardı ve elindeki çatal titredi. Diran hayranlığını ifade eden bir ıslık çaldı ve coşkuyla bağırdı. Geleceğimiz Aram gibi çocuklarla garanti altındadır. Ben Ermenistan'ın şerefini içiyorum. Diran diye protesto etti annesi. Öfkesini içine atan Mesrop'a bir yan bakış fırlattı. Bu doğru bir zaman değil. Fedai, fedai diye gürledi amca. Şiddetli bir yere varılamaz. Sakinleşmek için derin nefes aldı, kadehini kaldırdı ve kesin bir dille ekledi. Evet, ben de Ermenistan'ı içiyorum. Ama sevgili çocuklarım, eğer silaha ve şiddete başvurulursa bunun yanlış bir yol olduğunu düşünün. Mutlu sona nüfusu fazla veya ordusu en güçlü olan değil, aksine nüfuzlu ve uzman elitlere sahip olan ülke oluşacaktır. Diran farklı düşünüyordu. Peki Rus sınırındaki Osmanlı ordusu üzerinde bizim savaşçılarımızın kazandığı en yeni zaferler ne oluyor? Biz yüze karşı birdik. Babası mırıldandı. Peki senin insanlarından küçük bir grup nasıl oluyor da büyük bir orduyu durdurabiliyor? En iyi silahlara sahip olduğu için mi? Hayır, motive olduğu için. Senin sözünü ettiğin bu zaferler sadece benim sözümü doğruluyor. Buna ne diyorsun Vartan? Vartan omzunu silkti. Arpin teyze ona baba oğul arasında aracılık etmesi için yalvardı. Vartan daha önce de sık sık yapmak zorunda kaldığı gibi amcası ve kuzeni arasında aracılık etmekten nefret ediyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse sizin niçin kavga ettiğinizi tam olarak anlayabilmiş değilim. Diran aralıksız konuşurken tabanıyla kendini geri itti ve keten masa örtüsü üzerine elindeki çatalla bir harita çizdi. Ben hayalini kurduğumuz büyük Ermenistan'ı fethetmek için mücadele etmemiz gerektiği fikrindeyim. Anadolu'daki Ermeni vilayetlerini üstünde herhangi bir hakkı olmayanlara asla bırakmamalıyız. Buna karşılık babam yeteri kadar kan akıtıldığı için bizim eski Rus Ermenistan'ı şimdiki Ermenistan'la yetinmemiz gerektiği görüşünde. Mesrop amca işaret parmağıyla masaya birkaç kere vurdu. 500 yıl sonra biz nihayet ilk defa kendimizin olarak tarif edebileceğimiz bir ülkeye sahibiz. Burada onun küçük olmasından söz etmenin anlamı nedir? O bize ait ve tüm dünyadaki Ermenilerin artık vatansız olmamaları için onun orada olması yeter. Daha fazla bölgeyi ele geçirmek için her şeyi tehlikeye atmamalıyız. Suslu ve düşüncesine ona yarayan bir bekleyişle bir yeğenine baktı. Vartan'ın vereceği cevabı Diran da merak ediyordu. Vartan lokmasını yuttu ve düşünmeye zaman kazanmak için bir yudum şarap içti. İkisini birden hayal kırıklığına uğratabilecek duyguya sahipti. Gerçekte siz haklısınız Mesop amca. Bu bağımsız Ermenistan'ın varlığı halkımız için paha biçilmez bir değere sahiptir. Orası her birimiz için bir umut kaynağıdır. Bu kazanım hala çok kırılgandır ve sağlamlaştırılmalıdır. Ama bu bizim gelecek için büyük planlar yapmamızı da engellemez. Anadolu'daki Ermeni illerinin bize verilmesine ulaşmak için denemediğimiz hiçbir şey kalmamalı. Belki hatta Kilikya'yı da. Elbette zaferi kazanmış olan müttefiklerle anlaşarak bunun mümkün olmadığını bize gelecek gösterecektir. Bilgece bir fikir dedi babası ve Diran'ın ona sırtını dönmelerinin tadını çıkaran Lucy. Mesrop oğluna neredeyse yalvaran bir bakış attı ve sonra hemen Vartan'a döndü. Diran oraya gitmek istiyor. Ben ona orada hala mücadele edilecek açlık ve salgın hastalık olduğunu sık sık anlattım. Daha iyisinin olması için herkes kendi işini yapsın dedi Diran. Ben orada yararlı olabileceğime inanıyorum. Yorgun baba konuştu. Bana İstanbul'da da yeteri kadar iş var gibi geliyor. Biz bu zulmün sorumlularının cezalandırılması için çalışmalıyız. Mauro ve Thomas gibi tutuklanmış kadın ve çocukların serbest bırakılması sağlanmalıdır. Biz aileleri bir araya getirmeliyiz. Yetim çocuklara bakmalı ve hayatta kalanlara malını mülkünü geri vermeliyiz. Bunun için uğraşan birçok insan var baba. Mesrop yeni bir savunma söylemine geçti. Osmanlı İmparatorluğu'nun yenildiği noktada biz nihayet talep ettiğimiz reformları elde edeceğiz. Eşitlik, inanç özgürlüğü, azınlıkların korunması ve eşit vatandaşlık hakları. Diran, ben buna inanmıyorum dedi. Göreceksiniz, nasyonalizm, Turancılık azacak ve bizim için her şey eskide kalacak. Vartan kesin olarak her iki tarafında haklı olduğunu düşündüğü ve gelecek aylarda ve yıllarda ne gibi tarihi dönüm noktaları yaşanacağını bugünden görmeye gerçeklerin yetmediği fikrinde olduğu için taraf tutmayı reddetti. Ayrıca Mesrop ve oğlunu birbirleriyle barıştırmanın anlamsız olduğunu deneylerinden biliyordu. Birinin beyaz demesi için diğerinin siyah demesi yeterdi. Onları birbirine bağlayan derin sevgiye rağmen elbette karakterleri benzeştiği için en küçük şeyden dolayı kavga ederlerdi. Sürtüşmelerden sakınmak için en emin yolun Diran'ın kendisine bir ev aramasına karar verdikleri an. Aynı fikirde oldukları nadir anlardan biriydi. Arpin teyze, başka bir konuda konuşmak istemez miyiz diye önerdi. Vartan ve genç arkadaşı daha yeni geldiler. Mesrop ve Diran can sıkıcı bir gülümsemeyle razı oldular. Konuşma şimdi dikkatli bir çizgide ilerliyordu. Savaştan ve Ermenistan sorunu üzerine gitmeksizin dünya çapında ortaya çıkan devrimlerden konuştular. Osmanlı İmparatorluğu'nun akıbeti üzerine sohbetleri doğal değildi. Yemekten sonra Vartan Diran'ın yanında gecelemek istedi. Oğlanların odası boş durduğu için Aram'ın Mesopyanlarda kalmasına karar verildi. Pera, ana caddesindeki gece yaşamının son gürültüleri çınlarken İstanbul, dilencileri ve hamalları, bütün gün nafakasını kazanma peşinde koşacak olan zanaatkarları ve dükkan sahipleriyle tekrar yeni bir güne uyanıyordu. Otomobillerin egzozlarından, kornalarından, arabaların çatırtısından ve at kişnemelerinden doğan trafik gürültüsü Vartan'ı uykusundan uyandırdı. Kuzeninin yeni evinde bulunduğunu kavraması için birkaç saniye geçti. Yeni ev eskisinin iki sokak uzağındaydı. Taşınmak zorunda kalan Diran, kalabalığa duyduğu ihtiyaçtan dolayı ana caddeden uzaklaşmamaya karar vermişti. Tahminen 10 çift göz karanlıkta Vartan'a bakıyordu. Bunlar kuzeninin oturma odasının duvarlarına asmış olduğu Ermeni şahsiyetlerin fotoğraflarıydı. Askeri liderler, yazarlar ve filozoflar. Bu portreler üzerinde Vartan'ın uyuduğu divanla, gazetelerle dolu alçak bir mağun masayla ve birbirinden değişik 3 sandalyeyle döşenmiş odanın tek süsüydüler. Gecenin geç saatine kadar Vartan Diran'a Sivas'ta tutuklanmasına itibaren yaşadıklarını ve maceralarını anlatmış, sonra uykuya dalamamıştı. Mauro ve Thomas için harekete geçeceği bir nokta bulmakta zorlandı. Tutuklu tutulmak, bu kelimenin arkasında ne saklıydı? Vartan'ı yakalamak için mi tutulmuştu? Bunu tasavvur etmek güçtü. En mantıklı açıklama Mauro'nun şahane güzelliğiydi. Vartan kendini bu düşünceden uzaklaştırdı ve ailesini kurtarmaya girişmek için elindeki imkanları düşünmeye başladı. Mario'ya telgraf çekmek imkansızdı. Haber ona ulaşmazdı. Sadece onları başka bir yere kaçırmak için valiyi uyarmış olur, böylece yerlerini öğrenmek üstünü zorlaşırdı. Tek imkan adamlara saldırmak olabilirdi. Bartan küçük bir mutfağın yanında olan yemek odasına gitti. Diran masayı hazırlıyordu. Kuzeni ekmek, beyaz peynir, reçel ve siyah zeytini iyi bir kahvaltı yaparken Bartan her zaman olduğu gibi bir fincan çayla yetindi. Diran'a karısı ve oğlu için duyduğu endişelerden söz etti. Diran düşünceli. Maalesef arkadaşlarımla hiçbiri bir şey yapamaz dedi. Çoğu hala sultanın polisinden saklanıyorlar. Sen Robert Kolej'in dekanına gitmelisin. Orta Doğu için Yardım Komitesi'nin İstanbul seksiyonunu o yönetiyor. Sana mutlaka yardım edebilir veya en azından yol gösterebilir. Bugün ona gideceğim. Ya şimdi ne yapacaksın? Aram'ı hastaneye götüreceğim. Ben bunu kastetmiyorum Vartan. Gelecek haftalarda. Henüz bilmiyorum. Mara ve Thomas burada olmadığı sürece. Sana ihtiyacımız var. Sen önemli bir şahsiyetsin Vartan. Savaş sırasında yazmış olduğum makaleler Ermenilerin gözünde itibarını daha da artırdı. Ve şimdi Vartan Balyan hükümetin gözünde kesinlikle istenmeyen adamdır. Derviş Udi Yaşar cinayetten aranacak ve ben bu ismin arkasında kimin saklandığını, polisin bulup bulmadığını bilmiyorum. Şu anda ben bir Türk dostumun kimlik belgesiyle dolaşıyorum. Bana da geçici olarak bir kenarda durmak kalıyor. Bizim davamıza yararlı olmanın başka yolları da var. Bunu başka bir zaman konuşalım oldu mu? Bu sabah berrak bir kafaya sahip değilim. Aklım karımı ve oğlumu yeniden bulmakla meşgul.